Ayrım 18, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 232. Yanında oturan adam kıpırdamaya ve homurdanmaya başladı. Viktor Mabaş adama var gücüyle vurmuş olduğunu fark etti. Mezarlık yoluna saptı, çiçek ve çelenk satan dükkanın önünde durdurdu arabayı. Hava kararmıştı ve dükkan kapalıydı. Farlarını söndürerek yoldan geçen arabalara baktı. Hiçbiri yavaşlamamıştı. 10 dakika bekledi. Polisin homurdanmalarının dışında bir şey olmadı. ''Sesini çıkarma'' dedi Viktor Mabaş adamın ağzındaki bantı çıkararak. ''Polis beni anlıyor'' diye geçirdi içinden. ''Kararlı insanları tanıyor. Polisi kaçıranların İsveç'te idam edilip edilmediklerini düşündü.'' Arabadan indi, çevreyi dinledi, etrafına bakındı. Caddedeki trafiğin dışında çıt çıkmıyordu. Arabanın çevresini dolaşarak kapıyı açtı ve adama dışarı çıkmasını işaret etti. Sonra da demir kapıdan geçerek derin bir sessizliğe gömülmüş mezarlıkta yürümeye başladılar. Viktor Mabaş'a demir kapısını kolayca açtığı özel bir mezarın önünde durdu. Sık sık ölülerin arasına gizlendiğinden mezarlardan korkmazdı. Yanında yedek bir uyku tulumuyla gemici feneri vardı. Polis önce demir kapıdan içeri girmek istemeyerek direndi. ''Seni öldürmeyeceğim'' dedi Viktor Mabaş'a. ''Canını acıtmayacağım ama bu kapıdan içeri girmen gerekiyor.'' Uyku tulumlarından birini polise fırlattı, feneri yaktı. Sonra da dışarı çıkarak ışığın görünüp görünmediğine baktı. Her yer zifiri karanlıktı. Bir kez daha durup çevreyi dinledi. Uzun yıllardan beri tetikte yaşamak duyma yeteneğini arttırmıştı. Taşlı yolda bir hareket oldu. Polisin arkadaşları diye geçirdi içinden. Ya da geceleri gezen hayvanlar. Sonunda bunun bir tehdit olamayacağına karar verdi. Geri dönerek Kurt Wallander adındaki polisin karşısına geçip yere oturdu. Wallander'in önce hissettiği korku yerini şimdi dehşete bırakmıştı. ''Eğer söylediklerimi yaparsan canın yanmaz'' dedi Viktor Mabaş'a. ''Ama öncelikle sorularımı yanıtlamalısın ve bana gerçeği söylemelisin. Polis olduğunu biliyorum. Sürekli olarak sol elime ve sargılara baktığını da görüyorum. Bu parmağımı bulduğunuz anlamına gelir. Konovalenko'nun kestiği parmağımı. Kadını onun öldürdüğünü söylemek istiyorum sana. Bana inanıp inanmamak tümüyle sana kalmış bir şey. Bu ülkeye kısa bir süre kalmak için geldim ve yalnızca tek bir kişiyi öldürmeye kararlıyım. Konovalenko'yu. Ama onun nerede olduğunu söyleyerek bana yardım etmen gerekiyor. Konovalenko öldükten sonra seni serbest bırakacağım. Viktor Mabaş'a bir yanıt bekledi. Sonra da unuttuğu bir şeyi hatırladı. Seni izleyen birileri var mı diye sordu. Seni izleyen bir araba. Adam başını iki yana salladı. ''Yalnız mısın?'' ''Evet'' dedi polis yüzünü buruşturarak. ''Karşı koymayacağından emin olmalıyım'' dedi Viktor Mabaş'a. ''Ama yumruğumun büyük bir zarar verdiğini de sanmıyorum doğrusu.'' ''Vermedi'' dedi adam. Viktor Mabaş'a bir süre konuşmadı. Şimdilik aceleye gerek yoktu. Belki sessizlik polisi daha çabuk sakinleştirebilirdi. Viktor Mabaş'a korktuğu için onu suçlamıyordu. İnsanın korktuğunda kendini nedenli yalnız ve terk edilmiş hissettiğini bilirdi. ''Konovalenko'' dedi yavaşça. ''Nerede?'' ''Bilmiyorum'' diye yanıt verdi Wallander. Viktor Mabaş'a onu tepeden tırnağa süzdü ve polisin Konovalenko'nun kim olduğunu bildiğini ama nerede olduğunu bilmediğini fark etti. Bu şanssızlıktı. Her şey daha zorlaşacak ve daha uzun sürecekti. Ama olayların akışını değiştirmeyecekti. Birlikte Konovalenko'yu bulacaklardı. Viktor Mabaş'a kadının öldürülmesinden bu yana olanları yavaşça anlatmaya koyuldu. Ama neden İsveç'te olduğuna ilişkin bir şey söylemedi. Viktor Mabaş'a sözlerini tamamladığında, ''Demek evi havaya uçuran oydu'' dedi Wallander. ''Olanları öğrendin işte'' dedi Viktor Mabaş'a. ''Beni bu olayın içine katmak için sıra sende.'' Polis sakinleşmişti. Soğuk mezarın içinde olmasına karşın daha rahatlamış bir hali vardı. Arkalarında üst üste konmuş tabutlar vardı. ''Adın ne senin?'' diye sordu. ''Goli de bana'' dedi Viktor Mabaş'a. ''Bu yeterli.'' ''Güney Afrikalısın değil mi?'' ''Olabilir ama bu önemli değil.''
''Benim için önemli ama.''
''Şu anda ikimiz için yalnızca Konovalenko'nun nerede olduğu önemli.'' Bu cümlenin son bölümünü tükürürcesine söylemişti. Polis onun ne demek istediğini anlamıştı. Bakışlarında korku dolu bir ifade oluştu yeniden. Tam o sırada da Victor Mabaş'ın yerinde kıpırdadı. Polisle konuşurken bile gevşememişti. Duyarlı kulakları dışarıdan gelen sesi duydu. Polise sesini çıkarmamasını işaret etti. Sonra da tabancasını aldı ve feneri söndürdü. Dışarıda biri vardı ve bu bir hayvan değildi. Hareketleri son derece dikkatliydi. Hızla eğilerek polisin boğazını yakaladı. ''Son kez soruyorum.'' dedi. ''Yalnız mıydın?'' ''Evet, yemin ederim kimse yoktu.'' Victor Mabaş'a polisi bıraktı. Konu Valenko diye geçirdi içinden öfkeyle. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama Jan Klein'in neden senin Güney Afrika'da çalışmanı istediğini çok iyi anlıyorum. Mezarın içinde kalamazlardı. Gemici fenerine baktı. Bu onların tek şansıydı. Kapıyı açtığımda feneri sola fırlat dedi polise ellerini çözerken. Fenerin alevini sonuna dek açtıktan sonra polise uzattı. Sağ tarafa atla diye fısıldadı. Yere çömel, ateşten uzak dur. Polisin karşı çıkmaya hazırlandığını gördü. Hemen elini kaldırarak onu susturdu. Sonra da tabancasını eline aldı. Artık eyleme geçmeye hazırdılar. ''Üçe dek sayacağım.'' dedi. Hızla demir kapıyı açtı. Polis gemici fenerini sol tarafa fırlatıp attı. Aynı anda da Victor Mabaş'a birkaç el ateş etti. Polis arkasından emekleyerek gidiyordu. Tam o sırada en azından iki farklı silahtan birkaç el ateş edildiği duyuldu. Kendini yere atarak mezar taşlarından birinin arkasına sürünerek gitti. Polis de başka bir yöne doğru sürünüyordu. Gemici feneri ortalığı aydınlatıyordu. Victor Mabaş'a bir yandan gelen bir hareketi görünce hemen tabancasını doğrultup ateş etti. Kurşun demir kapıya çarptı. Diğer kurşun da fenere isabet edince birden ortalık zifiri karanlığa büründü. Bir karaltı kaçarak uzaklaştı. Sonra da ortalık eskisi gibi derin bir sessizliğe büründü. Kurt Wallander kalbinin göğüs kafesini delip çıkacakmışçasına hızla çarptığını hissediyordu. Düzenli soluk alamadığından vurulduğunu düşündü ama ortalıkta kan falan yoktu ve ısırdığı dilinin acısından başka bir acı da duymuyordu. Büyük bir çaba harcayarak büyük mezar taşının arkasına doğru süründü. Sırt üstü uzandı. Kalbi hala hızlı hızlı çarpıyordu. Victor Mabaş'a görünürde yoktu. Yalnız olduğundan emin olunca hızla koşmaya başladı. Mezarlığın dışına çıkıncaya kadar ana caddedeki ışıklara doğru koştu. Karşısına çıkan otobüs durağında durarak Arlanda Havaalanı'ndan gelen bir taksiyi durdurdu. ''Central Oteli'' dedi soluk zola. Şoför onu kuşkuyla süzdü. ''Seni arabamda isteyip istemediğimden doğrusu emin değilim.'' dedi. ''Deşemeyi kirleteceksin.'' ''Wallander, ben polisim.'' diye kükredi. ''Şimdi sür arabayı.'' Şoför yola koyuldu. Otele geldiklerinde Wallander ne parasının üstünü ne de faturayı bekledi. Kendisine şaşkınlıkla bakan otel görevlisinden odasının anahtarını alarak asansöre bindi. Odasının kapısını kapayıp kendisini yatağa attığında saat gece yarısını çoktan geçmişti. Biraz sakinleştikten sonra Linda'yı aradı. ''Neden bu saatte arıyorsun?'' dedi kızı. ''Az öncesine kadar çalıştım.'' diye yanıtladı. ''Seni daha önce arayacak zamanım olmadı.'' ''Sesin neden garip çıkıyor? İyi misin? Bir şey mi oldu?'' Wallander'in boğazına bir yumru tıkanmıştı ve ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Ama yine de soğukkanlılığını yitirmedi. ''Hiçbir şey yok.'' dedi. ''Her şeyin yolunda gittiğinden emin misin?'' ''Her şey yolunda. Neden olmasın ki?'' ''Bunu sen benden daha iyi bilirsin.'' ''Birlikte oturduğumuz günlerde de garip saatlerde çalıştığımı unuttun mu yoksa?'' ''Kızı unutmuşum.'' dedi. Wallander o anda kararını verdi. ''Yanına geliyorum.'' dedi. ''Nedenini sorma. Gelince anlatırım.'' Otelden çıkarak kızının yaşadığı Bromma semtine gitmek üzere bir taksiye atladı. Mutfakta birer bira açarak karşılıklı oturdular ve Wallander kızına her şeyi anlattı. ''Çocukların, ebeveynlerinin işlerine ilişkin bazı şeyleri bilmelerinin iyi olduğu söylenir.'' dedi Linda hayretle başını iki yana sallarken. ''Korkmadın mı?'' ''Korktum tabii. O tür insanların insan yaşamına saygıları yoktur.'' ''Onları yakalamak için polisleri neden göndermiyorsun?'' ''Ben de bir polisim. Düşünmem gerek.'' ''Ama onlar bu arada birkaç kişiyi daha öldürebilirler.'' Wallander başını evetlercesine salladı. ''Haklısın.'' dedi. ''Kungsholmen'deki merkeze gitmeliyim ama önce seninle konuşmak istedim.''
''Geldiğine sevindim.'' Linda babasıyla birlikte hole çıktı. ''Neden dün buraya geldiğini söylemedin?'' dedi babası kapıdan çıkmak üzereyken.
Wallander onun ne demek istediğini anlamamıştı. ''Ne demek istiyorsun?''
''Yan komşum Bayan Nilsson'a rastladım eve girerken.'' dedi. ''Evde olup olmadığımı sormuşsun ona. Bu evin anahtarı sende de var değil mi?''
''Bayan Nilsson'la falan konuşmadım.'' dedi Wallander.
Belki ben yanlış anladım.
Birden Wallander'in sırtı ürperdi. Bayan Nilsson ne dedi?
Senin buraya geldiğini, benim evde olup olmadığımı sorduğunu.
Söylediklerini yinele.
Baban seni sordu dedi, hepsi bu.
Wallander korkunun tüm benliğine yayıldığını hissediyordu. Bayan Nilsson'la hiç karşılaşmadım dedi. Benim nasıl biri olduğumu nereden biliyormuş? O adamın ben olduğumdan nasıl emin olabiliyor?
Linda'nın bu sözleri algılaması zaman almıştı. Yani başka biri mi demek istiyorsun? Peki ama kim? Neden? Neden başka biri babam gibi davranmak istesin?
Wallander kızına dikkatle baktı. Sonra da lambayı söndürdü ve yavaşça oturma odasındaki pencerelerden birine yaklaştı. Aşağıdaki caddede kimseler yoktu. Wallander hole geri döndü.
Buraya kimin geldiğini bilmiyorum dedi ama yarın benimle birlikte Yistat'a geliyorsun. Burada tek başına kalmanı istemiyorum.
Linda babasının son derece ciddi olduğunu anlamıştı. Peki demekle yetindi. Bu gece korkmamı gerektiren bir şey var mı?
Korkmanı gerektiren bir şey yok. Birkaç gün burada tek başına kalmanı istemiyorum, o kadar.
Bu konuda daha fazla konuşmanı istemiyorum diye yalvardı Linda. Şu anda mümkün olduğunca az şey bilmek istiyorum.
Babasına yatak hazırladı. Karanlıkta yatarken kızının soluklarını dinliyordu. Konovalenko diye geçirdi içinden. Kızının uyuduğundan emin olunca da yataktan kalkıp pencereye yaklaştı. Aşağıda uzanan cadde az önceki gibi bomboştu.
Wallander danışma servisini arayarak saat 7'yi 3 geçe Malmö'ye bir tren olduğunu öğrenince Bromma'daki evden saat 6'da çıktılar. Geceyi oldukça huzursuz geçirmiş, doğru dürüst uyumamıştı. Trenle gitmeyi kendi istemişti. Böylelikle birkaç saat dinlenebilme fırsatı elde etmiş olacaktı. Uçakla gitmek demek Malmö'ye çok çabuk varmak demekti. Hem dinlenmeye hem de düşünmeye gereksinimi vardı. Trendeki bir arıza nedeniyle Mjölby'nin hemen dışında tren durdu ve orada yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldılar. Ama Wallander bu ekstra bir saate çok sevinmişti. Yolculuk sırasında baba kız pek konuşmamıştı. Linda elindeki kitaba dalmıştı, Wallander de düşüncelerine. 14 gün diye geçirdiği içinden uçsuz bucaksız bir tarladaki traktöre bakarken traktörün üstündeki martıları saymaya çalıştı ama beceremedi. Louis Akerblom'un ortadan kaybolmasından bu yana tam 14 gün geçmişti. Genç kadının görüntüsü iki küçük çocuğun belleğinden neredeyse silinmek üzereydi. Robert Akerblom'un tanrısına sığınabilmeyi başarıp başaramadığını merak etti. Papaz Tureson ona acaba ne tür yanıtlar verebilmişti? Başını cama dayamış uyuyan kızına baktı. Acaba en çok neden korkuyordu? Aslında insanları tanımıyoruz diye geçirdiği içinden kendimizi bile. Robert Akerblom acaba karısını tanıyabilmiş miydi? Traktör gözden kayboldu. Wallander onun dipsiz bir çukurun içinde yok olduğunu varsaydı. Tren birden hareket etti. Linda uyanarak babasına baktı. Geldik mi diye sordu uykulu bir sesle. Ne kadar uyudun?
Gülümseyerek 15 dakika diye cevap verdi. Daha Nasio'ya bile gelmedik.
Linda bir fincan kahve iyi gelecek dedi esneyerek. Sen de ister misin?
Hesle Holm'a kadar yemekli vagonda oturdular. Wallander kızına ilk kez geçen yıl Riga'ya yaptığı iki yolculuğu anlattı. Linda babasını hayretle dinliyordu.
Bu anlattıkların hiç sana uygun değil dedi babasının sözleri bittiğinde.
Wallander bana da yabancı geliyor diye onayladı.
Ölebilirdin. Annemle beni hiç düşünmedin mi?
Seni düşündüm dedi. Anneni düşünmedim.
Malmö'ye geldiklerinde Yistad treninin kalkmasına yarım saat vardı. Öğleden sonra saat 4 civarında Wallander'in evinde oldular. Konuk odasında kızına bir yatak yaptı ve temiz çarşafları almak için odadan dışarı çıktığında çamaşırhaneyi tamamıyla unuttuğunu fark etti. Saat 7 civarında Hamgatan Caddesi'ndeki pizzacılardan birine giderek pizza yediler. İkisi de çok yorgundu. 9'a doğru eve döndüler. Linda büyük babasına telefon ederek ertesi gün gidip onu görmeye söz verdi. Wallander babasının torunuyla nasıl da farklı bir şekilde konuştuğunu duyunca çok şaşırmıştı. Loven'i aramasının iyi olacağını düşünüyordu. Ama mezarlıktaki olaydan sonra neden hemen polisle bağlantı kurmadığını nasıl açıklayacağına henüz karar vermediğinden vazgeçti. Bunu neden yaptığını kendisi de bilmiyordu. Görevini kötüye kullanmıştı, bundan hiç kuşkusu yoktu. Kararlarında denetimi yitirmeye mi başlamıştı ya da çok korktuğu için harekete geçme alışkanlığını yitirmiş miydi? Kızı uyuduktan sonra uzunca bir süre pencerenin önünde durup sokağa baktı. Viktor Mabasha ile Konovalenko adındaki adamı düşünmeye koyuldu. Valander Yistat'taki evinin penceresinden dışarı bakarken Vladimir Raykov da polisin eviyle hala ilgilendiğini düşünüyordu. Aynı binada iki kat yukarıda bir dairesi daha vardı. Evi kullanamadıklarında bir kaçış yolları olmasını gerektiğini vurgulayan Konovalenko olmuştu. Güvenli bir yerin her zaman uzakta olmasının gerekmediğini de yine Konovalenko söylemişti. En iyi plan beklenmeyeni yapmaktı. Ve dolayısıyla Raykov iki kat yukarıdaki daireyi bu kez Tanya'nın adına kiralamıştı. Gerekli giysilerle diğer eşyayı taşımak da çok kolay olmuştu. Baskından bir gün önce Konovalenko onlara evi terk etmelerini söylemişti. Vladimir ile Tanya'yı sorguya çekmiş ve Yistatlı polisin gerizekalı olmadığını anlamıştı. Polisin hafife alınmaması gerekiyordu. Ayrıca polislerin evi arayabilecekleri olasılığını da göz ardı etmemeliydiler. Ama her şeyin ötesinde Konovalenko, Vladimir ile Tanya'nın ciddi bir şekilde sorguya çekilmelerinden korkuyordu. Konovalenko aslında en iyi çözümün ikisini de öldürmek olduğunu düşünüyordu. Ama sonunda bunun gereksiz olduğuna karar verdi. Ayak işlerine koşan Vladimir'e gereksinimi vardı. Ayrıca polislerin iştahını kabartmanın da bir yararı yoktu. Aynı gece iki kat yukarıdaki Tanya'nın dairesine taşındılar. Konovalenko onlara birkaç gün evden çıkmamaları talimatını verdi. Genç bir KGB subayı iken Konovalenko'nun öğrendiği ilk derslerden biri haber alma örgütünün karanlık dünyasında ölümcül günahların işlendiğiydi. Gizliliğin bir hizmetkarı olmak demek, en önemli kuralların görünmeyen mürekkeple yazıldığı bir kuruluşa üye olmak demekti. Günahların en büyüğü elbette çift taraflı casus olmaktı. İnsanın çalıştığı kuruluşa ihanet ederek düşman tarafına hizmet vermesi olacak iş değildi. Haber alma örgütlerinin mistik cehenneminde köstebekler yangının merkezine en yakın olan kişilerdi. Başka ölümcül günahlar da vardı. Birinin bir yere çok geç gelmesi. Yalnızca toplantıya değil, gizli bir mektup kutusunu boşaltmaya, adam kaçırmaya ya da basit bir yolculuktan daha karmaşık olmayan herhangi bir şeye. Kişinin kendi planlarına, kararlarına geç kalması çok kötü bir şeydi. Buna karşın 7 Mayıs sabahı erken saatlerde Konovalenko'nun başına böylesi bir şey gelmişti. Hatası BMW'sine aşırı güvenmek olmuştu. KGB subayı olarak çalışırken üstleri ona her zaman yolculuğu birbirine paralel iki olasılığı temel alarak planlamasını öğütlemişlerdi. Eğer araba çalışmazsa planlanan seçeneğe hemen başvurulmalıydı. Ama o cuma sabahı BMW'si St. Eric Köprüsü'ne birdenbire stop edip de bir daha asla çalışmadığında Konovalenko'nun seçeneği yoktu. Elbette bir taksiye atlayabilir ya da metroya binebilirdi. Ayrıca Bromma'daki evden polis de kızının ne zaman dışarı çıkacaklarını bilmediğinden zaten geç kalması diye bir şey de söz konusu değildi. Yine de bunu arabanın değil de kendisinin bir hatası gibi değerlendirmişti. Arabayı yeniden çalıştırmak için yaklaşık 20 dakika harcamıştı. Konovalenko ölüyü diriltmeye çalışıyormuşçasına bir duyguya kapılmıştı ama motor çalışmamıştı. Sonunda vazgeçerek yoldan geçen bir taksiyi çevirdi. En geç saat 7'de kırmızı tuğla binanın önünde olmayı planlamıştı. Ne var ki oraya ancak 8'e çeyrek kala gidebilmişti. Wallander'in Bromma'da oturan bir kızı olduğunu saptamak hiç de zor olmamıştı. Yistat'taki karakolu aramış ve kendisine Wallander'in Stockholm'daki Central Oteli'nde kaldığı söylenmişti. Kendini polis olarak tanıtmıştı. Sonra da otele gitmiş ve birkaç ay sonrası için bir grup turist adına rezervasyon işlemlerini görüşmüştü. Görevli onu bir süreliğine yalnız bıraktığında Wallander için bırakılan notlara bir göz atmış ve Linda'nın adıyla telefon numarasını hemen ezberlemişti. Otelden çıkınca da doğruca Bromma'daki eve gitmişti. Merdivenlerde rastladığı kadınla biraz sohbet edince her şeyi anında öğrenivermişti. O sabah 8.30'a değin apartmanın dışında bekledi. Yaşlıca bir kadın binadan çıktı. Konovalenko kadına yaklaşarak iyi sabahlar dileyince kadın bir gün önceki kibar adamı hemen tanıdı. "Bu sabah erkenden gittiler," diye karşılık verdi kadın Konovalenko'nun sorusuna.
"İkisi birden mi?"
"İkisi birden."
"Ne zaman dönecekler?"
"Linda telefon edeceğini söyledi."
"Tabii, size nereye gittiklerini de söylemiştir."
"Yurt dışına tatile gittiler. Nereye gittiklerini tam olarak anlayamadım."
Konovalenko kadının var gücüyle hatırlamaya çalıştığını fark etti, bekledi.
"Galiba Fransa demişti," dedi kadın sonra. "Tam olarak emin değilim."
Konovalenko yardımları için teşekkür ettikten sonra oradan uzaklaştı. Daha sonra Raykov'u göndermeye karar verdi. Düşünmek için zamana gereksinimi olduğundan ve acelesi olmadığından bir taksi bulabileceği Bromma planına yürüdü. BMW kullanılacak gibi değildi. Raykov'a gün sona ermeden kendisine yeni bir araba bulması görevini verecekti.
Konovalenko baba kızın yurt dışına gitme olasılığını anında göz ardı etti. Yistatlı polis soğukkanlı ve hesaplı birine benziyordu. Birinin yaşlı kadına bir gün önce bazı sorular sorduğunu öğrenmişti. Bu yüzden de kadına onu yanıltmak isteyerek Fransa'ya gittiklerini söylemişti.
''Nereye gitmiş olabilirler?'' diye sordu kendi kendine Konovalenko. Belki de kızını da yanına alarak Yistat'a geri dönmüştü. Ama benim düşünemediğim başka bir yere de gitmiş olabilirler.
Geçici olarak geri çekilmek zorunda kalacağım diye geçirdiği içinden Konovalenko.
Aslında Yistatlı polis kaygılanmış olmalı. Aksi halde neden kızını da yanına alıp giderdi?
Konovalenko kendi kendine gülümsedi. KGB'li albayın işe yeni girenlere uzun eğitimlerine başladıktan kısa bir süre sonra söyledikleri aklına geldi. İyi bir eğitim düzeyine ya da yüksek bir zeka düzeyine sahip olmakla iyi bir satranç oyuncusu olunmazdı. Şimdilik en önemli şey Viktor Mabaşa'yı bulmak diye geçirdiği içinden. Onu öldürmek, o diskotekte ve mezarlıkta başaramadığım şeyi bitirmek. Belli belirsiz bir tedirginlik duygusuyla geçen gün olanları düşündü. Gece yarısından kısa bir süre önce Güney Afrika'yı aramış ve özel hattında Jan Klein'la konuşmuştu. Telefon etmeden önce ne söyleyeceğinin provasını defalarca yapmıştı. Viktor Mabaşa'nın neden hala yaşadığına ilişkin artık bir bahanesi yoktu. Dolayısıyla yalan söylemek zorunda kalmıştı. Viktor Mabaşa'nın geçen gün öldürüldüğünü söyledi. Benzin deposunda çıkan bir yangında araba havaya uçunca Viktor Mabaşa da anında can vermişti. Konovalenko Jan Klein'in sesinde belli belirsiz bir hoşnutsuzluk sezmişti. Kendisiyle Güney Afrika haber alma örgütü arasında söz konusu olabilecek güvensizlik krizini kaldıramazdı. Bu tüm geleceğini tehlikeye atardı. Konovalenko artık daha fazla oyalanmaması gerektiğinin farkındaydı. Viktor Mabaşa'nın birkaç gün içerisinde mutlaka öldürülmesi gerekiyordu. Hava yavaş yavaş kararıyordu ama Viktor Mabaşa bunun pek farkında değildi. Ara sıra öldürmeyi düşündüğü adamı düşünüyordu. Jan Klein bunu anlayışla karşılayacaktı. Görevini tamamlamasına izin verecekti. Bugünlerin birinde Güney Afrika başkanının işini bitirecekti. Asla duraksamayacak, ikircikli düşüncelere kapılmayacak ve kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirecekti. Başkanın yakında öleceğini hissedip hissetmediğini merak etti. Beyazların son goğmaları düşlerinde kendilerine görünüp onlarla konuşur muydu acaba? Bir süre düşündükten sonra konuşmaları gerektiğine karar verdi. Yaşamlarımızı denetleyen, yaşam ve ölümün üstünde mutlak güce sahip olan, ruh dünyasıyla bağlantı kurmadan insan nasıl yaşayabilirdi? Bu olayda ruhlar kendisine çok iyi davranmışlardı. Ne yapması gerektiğini söylemişlerdi.
Wallander sabahın altısında uyandı. Louis Ackerblom'un katilinin izini sürmeye başladığından beri ilk kez tam anlamıyla dinlenmiş ve deliksiz bir uyku çekmişti. Yatak odasının açık kapısından gelen kızının hafif horultularını duydu. Yataktan kalkarak kızının odasının önünde durup bir süre onu izledi. Birden içinde yoğun bir neşe hissetti ve yaşamın anlamının insanın çocuğuyla birlikte olması, ona bakması olduğunu duyumsadı. Yaşamın anlamı başka bir şey değil diye mırıldandı kendi kendine. Banyoya giderek yıkandı ve polis doktorundan bir randevu almaya karar verdi. Kilo vermesi ve formda kalabilmesi için tıbbi yardıma gereksinimi vardı. Her sabah bir yıl önce gece yarısı soğuk terler dökerek uyandığını ve kalp krizi geçirdiğini sandığını hatırlıyordu. Kendisini muayene eden doktor bunun bir uyarı niteliğinde olduğunu söylemişti. Yaşamında kesinlikle ters bir şeylerin olduğu uyarısı. Bir yıl geçmişti ve hala yaşam tarzını değiştirmek için hiçbir şey yapmadığını kabul etmek zorundaydı. Bu yetmezmiş gibi de 3 kilo almıştı. Mutfak masasına oturarak kahve içti. O sabah Yistad'ın üstüne yoğun bir sis çökmüştü. Ama yakında gerçekten de bahar gelecek ve en kısa zamanda Björk'ün yanına giderek yıllık iznini kullanmak istediğini söyleyecekti. Özel telefon numarasını bir kağıda yazıp mutfak masasının üstüne bıraktıktan sonra saat 7'yi çeyrek geçe evden çıktı.
Sokağa çıktığında sisten önünü görmekte güçlük çektiğini fark etti. Az ilerideki apartmanların önünde duran arabasını güçlükle görebildi. Arabayı almamayı ve istasyona kadar yürümeyi düşündü. Derken sokağın karşı tarafında bir şeyin hareket ettiğini gördü. Sokak lambasının altında duran adamı fark etti. Adamı tanımıştı. Goli Yiztat'a dönmüştü.
18. ayrımın sonu. Sayfa 244.